Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Kenzül İrfan isimli eserden hadis-i şerifler okumaya devam ediyoruz. Bugün Kur'an ve Kur'an okumanın fazileti bölümüne gelmiş olduk. Kur'an'ın fazileti, Kur'an okumanın fazileti, Kur'an okumanın gerekliliği bölümüne geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. اَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً اَلَّذ۪ي اِذَا قَرَأَ رَأَيْتَ اَنَّهُ يَخْشَ اللّٰهَ Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan kimse kimdir? Kur'an'ı en güzel okuyan kimse, Kur'an okurken gördüğünde Allah'tan korktuğunu hissettiğin, huşu haliyle okuduğunu gördüğün kimse en güzel Kur'an-ı Kerim okuyandır. Yani sesi güzel olan şeklinde değil veya musikiyi güzel tatbik eden, icra eden kimse değil. En güzel Kur'an-ı Kerim okuyan kimse, Kur'an okurken Allah-u Teala'dan korktuğunu hissettiğin kimsedir. Demek ki Kur'an-ı Kerim okumaktan maksat, Kur'an-ı Kerim okumaktan maksat onu anlamak ve yaşamaktır. Ve Cenab-ı Hak'tan korkmaktır. Allah'tan korktuğunu, ondan ona karşı huşulu olduğunu gördüğün kimse en güzel Kur'an-ı Kerim okuyan kimsedir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ehsinul asfate bil Kur'an. Seslerinizi Kur'an-ı Kerim ile güzelleştiriniz. Tilaveti Kur'an'ı, Kur'an okumayı tertil-i huruf, harflerin hakkını vererek, tefekkür-ü manasını düşünerek ve terfik-i asfat ile sesinizi de ona katarak güzelleştiriniz. Kur'an okumayı, Kur'an'ı tertil ile güzel bir şekilde okuyarak, manasını düşünerek ve sesinizi de Kur'an'a tazim, Kur'an'ın hürmetine, heybetine uygun bir sesle, tefhim ile bir tazim ifade eden bir sesle, tok bir ses ile okuyarak Kur'an'ı güzelleştiriniz, sesinizi güzelleştiriniz. Kıymetli dinleyenler, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِذَا اَحَبَّ أَحَدُكُمْ اَنْ يُحَدِّثَ رَبَّهُ فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ Sizden biri Rabbi ile konuşmayı isterse, Cenab-ı Hak ile münacat ve mukalemeyi, onunla konuşmayı, ona dua etmeyi, onunla birebir konuşmayı isterse, ona yalvarmayı isterse, bunu severse huzuru kalp ile Kur'an okusun. Kur'an-ı Kerim okuyan bir insan Cenab-ı Hak'la konuştuğunu iddia etse yalancı sayılmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamıdır. Onu okuyan insan da Cenab-ı Hakk'ın sözünü dinlemiş, bir de o sözü tatbiki olarak okuduysa, dua edilmesi gereken yerde dua ettiyse, zikredilmesi gereken yerde zikrettiyse, Allah'a sığınılması gereken yerde Allah'a sığındıysa, o kimse Cenab-ı Hak'la karşılıklı konuşmuş gibi olur buyurulmaktadır. Yine başka bir rivayette, Eşraf-ı ümmeti hamaletül Kur'an ve ashabul leyl. Ümmetimin şereflileri, en şerefli kimseleri, Kur'an'ın ahkamı celilesiyle amil ve tilavetine muvazip olan, Kur'an'ı güzel bir şekilde okuyan ve onun ahkamıyla, hükümleriyle amel eden kimse, buna devam eden, hayatının her safhasında Kur'an-ı Kerim ile amel eden kimse, en şerefli insanlardır, bu hafızlardır. Bir de teheccüd namazına kalkan, geceleri kalkıp Allah'a ibadet eden, namazla, zikirle gecelerini ihya eden kimselerdir. Demek ki ümmeti Muhammed'in en şerefli kimseleri, şerefli kimselerin kim olduğu burada bize haber veriliyor. Bunlar bir hamele-i Kur'an, Kur'an'ı taşıyan insanlar. Nasıl taşıyor? Ezberliyor, Kur'an-ı Kerim güzel bir şekilde hafızlık yapıyor. Sonra onu anlıyor, onu kendi hayatına taşıyor, hayatında yaşıyor. Sonra onu diğer insanların hayatına taşıyor. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim ile amel eden kimse ümmeti Muhammed'in en şereflisi olmuş oluyor. Bir de bunun yanında geceleri kalkan, seherlerde kalkan, teheccüd namazına kalkan, gece ibadetine, gece kalktığında namaz kılan, Kur'an-ı Kerim okuyan, zikirle, salavatla meşgul olan kimse, işte bunlar en şerefli insanlar olmuş oluyor kıymetli dinleyenler. Diğer bir rivayette Seyyidül Kelam el-Kur'an. Sözlerin efendisi Kur'an-ı Kerim'dir. Dilden dökülen bil cümle sözlerin eftali Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Şerif'tir. Allah'tan başka doğru sözlü kim vardır? Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Cenab-ı Hak'tan daha doğru sözlü kim vardır? Kimse yoktur. Dolayısıyla en güzel kelam, en doğru kelam, sözlerin efendisi Allah'ın kelamıdır. Bu hem edebiyat olarak sözün güzelliği açısından, hem mana olarak, hem fayda olarak, hem fazilet olarak her yönden sözlerin efendisi Kur'an-ı Kerim olmuş oluyor kıymetli dinleyenler. Yine bir rivayette "Efdalu ibadeti ümmeti tilavetul Kur'an nazaran." Ümmetimin efdal ibadeti, en faziletli ibadeti Mushaf-ı Şerif'e bakarak Kur'an tilavet eden kimsenin ibadetidir. Kulluğun en güzeli, ibadetlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim okumaktır. Kur'an'da, Kur'an okumanın da daha güzeli yüzüne bakarak okumaktır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumak daha faziletli oluyor. Çünkü Kur'an'a bakmak da ayrı bir sevap oluyor. Okumak ayrı bir sevap. Kur'an-ı Kerim'e bakmak ayrı bir sevap olmuş oluyor. يَزِيدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا اِذَا مَا زِدَّهُ نَظَرًا diyor bir şiirde. Sen Kur'an-ı Kerim'e bakışını çoğalttıkça o da senin yüzünün güzelliğini artırır, yüzünün güzelliğini çoğaltır. Kur'an-ı Kerim'e ne kadar çok bakarsan Kur'an-ı Kerim senin yüzünün güzelliğini, maddi güzelliğini de manevi güzelliğini de artırır buyuruyor. Bir şiirde öyle söyleniyor. Bu hakikaten bugün ispat edilen de bir husus. Su moleküllerinin resmini çeken bir zat Kur'an-ı Kerim'in Esma-i Hüsna'nı, Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerini suya göstererek onların fotoğraflarını çekiyor. Suya diyor Allah'ın ismi, güzel isimlerinden birisi yazılı olan bir ismi gösterildiğinde o suyun diyor moleküller çok güzel bir şekil alıyor. Güzelleşiyor. Görüntüsünden bile, sesinden de yani Allah'ın zikredildiği yerde Allah zikrini duyan su molekülleri de güzelleşiyor. Karların kristalleri de güzelleşiyor. Sesini duyduğunda da, görüntüsünü gördüğünde de bunların güzelleştiğini tespit etmiş. Şintoist bir insan bu. Müslüman bir insan da değil. Bu tecrübeyi yapan insan, Japon bir alim. Bu albüm olarak da çıkardı, hazırladı bunu kitap olarak. Bu zat bunu ilmen de ispat etmiş oluyor ki Kur'an-ı Kerim'in yazısına bakmak, Allah'ın güzel isimlerine bakmak, insana kendi dışındaki şeylere, çevresine, etrafına pozitif bir enerji, bir feyiz neşrediyor, yayıyor. Onlara artı bir katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e bakmak da insanın yüzünü güzelleştiriyor. Bu sebeple olmalı ki evlerimizin duvarlarına atalarımız, ecdadımız, bugün de insanlar Allah'ın ayetlerini, Cenab-ı Hakk'ın ismini asıyorlar. Demek ki o ismin, orada yazılı duran ismin o odaya, orada bulunan insanlara güzel bir tesiri var, faydası var ki bunu da buradan anlamış oluyoruz. Tabii ki bu görüntüye bir de ses eklendiğinde Kur'an'ı hem okumak hem de yüzüne bakmak iki kat bir faydayı sağlamış oluyor. Kur'an-ı Kerim'i yine şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i seni bazı şeylerden yasakladığı, bazı şeyleri yapmanı sağladığı müddetçe oku. Kur'an-ı Şerif'in emir ve nehilerini amin olarak Kur'an'ı tilavet et. Yoksa tilavet etmiş olmazsın. Yani Kur'an-ı Kerim okuduğunda Kur'an'ın ayet-i kerimeleri, onun emirleri sana yön veriyorsa, Cenab-ı Hakk'ın senden istediği şeyleri sen yapabiliyorsan, yasakladıkları şeyden kaçabiliyorsan, işte o zaman Kur'an-ı Kerim okumuş sayılırsın. Ama bunları yapmıyorsan, bir taraftan Kur'an-ı Kerim okuyorsun, bir taraftan da düşüncelerinle, kalbinle bir yanlış, Kur'an'ın tasdik etmeyeceği bir yanlışın planlarını yapıyorsan veya onu okuduktan sonra kalkıp yanlış bir işe devam ediyorsan, bunu gerek Kur'an'ı anlamadığın için gerekse bile bile yapıyorsan, bu Kur'an-ı Kerim sen okumuş sayılmazsın buyruluyor bu rivayette. Hüsnü savti ziynetül Kur'an. Güzel ses Kur'an'ın bir nevi ziynetidir ki tesirini tezid eder, artırır diye bir rivayette var. Yani güzel sesinde Kur'an'ın tesirini artırmakta bir faydası var. Tabii ki sesi güzel tutmazsa Kur'an okurken onun yeri ayrıdır. Güzel sesle okunan Kur'an'ın yeri ayrıdır. Hem huşu ile, takva ile hem de güzel bir sesle okunursa Kur'an-ı Kerim onun tesiri daha fazla olur. Fadlul Kur'an ala sa'iril kelam ke fadlir rahman ala sa'iri halqihi. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamının, Allah'ın sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Rahman olan Allah'ın yarattığı varlıklara üstünlüğü gibidir. Diğer sözler Allah'ın yarattığı varlıkların sesleri, Kur'an-ı Kerim ise Allah'ın kelamı, sözü. Dolayısıyla Kur'an'ın diğer sözlere üstünlüğü, Allah Teala'nın, Rahman olan Allah Teala'nın yarattığı mahlukatına üstünlüğü mesabesinde olmuş oluyor kıymetli dinleyenler. Bu da normal bir şey zaten. Dolayısıyla insanın hayatında, şu kısa dünya hayatında, kısa belki bir fırsat olarak kendisine verilen, kısa bir kamp günleri gibi değerlendirilmesi gereken kısa dünya hayatında önem vereceği, en çok ihtimam edeceği şey Allah'ın kelamı, onun sözleri olmalıdır. Yine şöyle buyuruluyor: "Men kara'e fi leyletin mi'ete ayeh lem yukteb minel gafilin." Kim Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an ayetlerinden bir gecede 100 ayet okuyorsa o kimse gafiller güruhundan sayılmaz. Gafiller zümresinden sayılmaz. Gafiller arasından çıkıp kurtulabilmek için demek ki her gece en az bir 100 ayet-i kerime okumak gerekiyor. İşte Yasin-i Şerif 80 küsur ayet-i kerime, 83 ayet-i kerime. Onun yanına bir tebarike, bir amme de okunulsa bu 100 ayet-i kerime tamamlanmış olur veya başka sureler okunur. Bu şekilde her gün, her gece mutlaka gafiller arasından sıyrılmak, çıkmak gerekiyor. Yine men kara yasin külle leyletin gufre lehu. Her gece Yasin-i Şerif'i okuyan kimse, okuyan mümini kamilin günahı sagairi, küçük günahları mağfur olur, bağışlanır buyuruyor. Burada hakikaten küçük, basit şeyler anlamak lazım bu şekilde rivayetlerde. Kim şöyle yaparsa, kim namaz kılarsa o namazla önceki namaz arasındaki küçük günahlar affedilir diye. Böyle deyince biz sanki bütün günahlarımızdan kurtulduğumuzu zannederek bir rahatlama hissediyoruz ama bunu da iyi anlamak lazım. Bu basit, ufak tefek günahlar, hatalardır. İnsanın pek çok hataları oluyor. Ama büyük günahlar, haramlar, Allah'ın yasakları, onlar duruyor. Onların hesabı hala baki. Onlara dikkat etmek lazım. Bunlara güvenerek, ya ben nasıl olsa 5 vakit namaz kılıyorum, cuma namazını kılıyorum, nasıl olsa bunlar aralardaki günahlara kefarettir, İşte gece Yasin okuyorum, her gün Yasin okuyorum, Kur'an okuyorum, bunlar küçük günahlara kefarettir diyerek bir taraftan da büyük günahları işlemeye insan devam ederse, işte ne bileyim faize devam ederse, ondan sonra buna benzer büyük günahlara devam ederse, bunların tabii ki bu şekilde affedilmesi mevzu bahis değil, mümkün değil. Bunların da azabı çok çetin, çok şiddetli. Dolayısıyla insanlar, mesela tesettüre riayet etmeyen bir insanda aynı şekilde devamlı bir günah halinde, ben Yasin'i okudum, dualar ettim, günahlar da affediliyormuş bunlar, bu şekilde benim günahlarım affedilir diye düşünmemek lazım. Bunlar büyük günahlar. Bunların hesabı ağır. Bunların kul hakkına taalluk eden yönleri de var. Yani bir insan tesettüre riayet etmediğinde sadece kendi günah işlemiş olmuyor, başka insanların da günahına sebep olmuş oluyor. Dolayısıyla bunların affı için ayrıca tevbe etmek, bunlardan sakınmak, bunlardan vazgeçip gözyaşları dökmek gerekiyor. Bir daha böyle şeye dönmemek, yapmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu günahları affedilir kısmı çok basit, ufak tefek göz kaymaları olabilir, gayri iradi şeyler olabilir. İnsanın zaten bir günde böyle yüzlerce belki hatası oluyor, yanlışı oluyor, alışverişteki hatalar oluyor ufak tefek, bilerek bilmeyerek yaptığı, hatayla yaptığı şeyler. Bu tür basit hatalar burada söz konusu. Yine şöyle buyuruluyor: "Men kara'a kul huvallahu ahad elfe merra fekad iştera nefsehu aninnar." Kim İhlas suresini 1000 defa okursa kendi canını cehennemden satın almış olur, kurtarmış olur. İhlas-ı Şerifi, İhlas suresini 1000 defa kıraat eden, okuyan mümini kamil nefsini nar-ı cehennemden kurtarmış olur diye bir de burada rivayet var. Sahabilerden birisi, bir sahabi gece boyunca İhlas-ı Şerif okuyor. Veya gün boyunca devamlı Kul Huvallahu Ahad, sabaha kadar Kul Huvallahu Ahad okuyor. Yanındaki bir arkadaşı bunu biraz küçük görüyor. Yani insanlar, o zaman sahabiler tabii ki, bir günde hatim edenler var, 3 günde, 5 günde hatim edenler var. Yani bir gecede yüzlerce sayfa Kur'an-ı Kerim belki okunurken, diyor, bu insanın da sadece Kul Huvallahu Ahad, İhlas suresini okuması biraz hafif görüyor. Ertesi gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumdan bahsediyor. Diyor, ya Resulallah, diyor, falanca zat, diyor, Sadece diyor sabaha kadar Kul huvallahu ehad suresini tekrar etti diye ifade edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen diyor o surenin ne kadar büyük bir sure, kıymetli bir sure olduğunu biliyor musun diyor. O diyor Kur'an'ın üçte birine denktir. Yani Kur'an-ı Kerim'in üç konusu vardır. Allah'ın birliği, peygamberlerin varlığı ve ahiret gününün temel üç konu varlığı. Bunlardan Allah'ın birliğini ifade eden, anlatan bir suredir. Tevhidi ifade eden, tevhidi anlatan bir suredir. İhlas suresi. Dolayısıyla Kur'an'ın üçte birine denktir buyuruluyor. Ve Peygamber Efendimiz de o sahabinin yaptığını tasdik ediyor. İhlas suresinin faziletini ifade ediyor. Demek ki buradan bir sureyi defalarca tekrar edilebileceği, okunabileceğini görmüş, anlamış oluyoruz. Yine başka sahabiler var. Namaz kıldırırken bir sure okuyor, Fatiha'sı okuyor, bir sure okuyor. Sonra da mutlaka İhlas suresini okuyor. Arkadaşlar buna hayret ediyorlar. Efendimiz'e yine soruyorlar. Ya Resulallah böyle yapıyor bu bir mahsuru var mı diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorun bakalım niçin öyle yapıyor diyor. Sorduklarında ben Allah'ı sevdiğim için diyor. Bu surede Allah'ın sıfatlarını anlattığı için, Rahman'ın sıfatlarını anlattığı için bu sureyi okumayı çok seviyorum diye cevap veriyor sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı ulaştırdıklarında diyor ki ona bildirin o zaman diyor. Allah da onu seviyor. Madem Allah'ın sıfatlarını tekrar etmeyi, okumayı seviyor bu sahabi. Madem İhlas suresini okumayı seviyor. Ona söyleyin Allah da onu seviyor şeklinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona haber gönderiyor. Men deme ala kıraati Yasin külle leyletin femâte mâte şehiden. Kim her gece Yasin okumaya devam eder ve o hal üzere ölürse şehit olarak vefat etmiş olur buyuruluyor. Men kara suretel vâki'a külle leyletin lem tusibhu fâgatun ebeden. Her gece Vakıa suresini, İza Vakaatil Vakıa suresini tilavet eden kimseye fakirlik gelmez. Fakirlik görmez bu insan diye bu şekilde bazı sahabilerin işte çocuklarına fakirlik görmemeleri için kendilerinden sonra Vakıa suresini öğrettikleri ve her gece okumalarını tavsiye ettikleri rivayetleri var. İza velate cembeke alel firaş fegara'te fatihatel kitab fekul huvallahu ve kul huvallahu ahad fakat eminte min kül şeyin illel mevt. Uyku için yatağa yatarken önce Fatiha, evvela Fatiha suresini, ikinci olarak da İhlas-ı Şerif'i okuduğun zaman o gün ölümden başka bütün tehlikelerden emin olursun. Demek ki yatağa girince Fatiha suresini okumak, İhlas'ı okumak, hatta Nas ve Felak'ı da okuyup ellerimizi üfleyip vücudumuzu meshetmek Peygamber Efendimiz'in sünneti üzere böyle yapılırsa uyku esnasında kendimizi kaybettiğimiz, kendimizden haberimiz olmadığı esnada başımıza gelecek pek çok sıkıntıdan Cenab-ı Hak muhafaza edileceği ifade ediliyor. Suretu Tebareke hiyel mani'atu min azabil kabr. Tebareke. Tebareke suresi, Mülk suresi. Tebarekellezî bihdil mülk suresi mani'adır. Yani engelleyicidir. Neden engelliyor? Kabir azabını engelliyor. İnsanı kabir azabından muhafaza ediyor. Bu da yine bir hadise sonunda söyleniyor bu hadis-i şerifte. Bir zat, sahabeden bir kişi bir yere çadır kuruyor. Yerin altından Tebareke suresinin okunduğunu duyuyor. Şaşırıyor, biraz da korkuyor, endişeli gidiyor. Ya Resulallah böyle bir durum oldu diye. Sonra Efendimiz buyuruyor ki o Tebareke suresi baniadır. Kabir azabından men eder, korur. O sen diyor çadırını herhalde bir kabir üzerine kurmuşsun. Müslümanın, bir Müslümanın kabri üzerine. O Müslüman da Tebareke suresini hayatta çok okuduğu için Cenab-ı Hak ona belki talep etti. Ahirette de kabrinde de o sureyi okuma fırsatı verdi. Bundan büyük bir lezzet alıyor bu kimse. İbadet olarak değil ama bir zevk olarak, bir lezzet olarak. Onun sesinde Cenab-ı Hak bir ibret olarak bu sahabiye işittirmiş oluyor. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz inşallah.
Efendimiz'den hayat ölçüleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Efendimiz'den hayat ölçüleri devam ediyor.
Muhterem dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in fazileti ve Kur'an okumanın ehemmiyeti, önemi üzerinde duruyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu." Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Şu anda dünyada değişik seviyelerde insanlar var. İyi insan var, daha iyi insan var, hayırlı bir iş yapan var, daha hayırlı iş yapanlar var. Herkes ister ki ben en üstün insan olayım, en iyi işi yapan insan olayım. Düşündüğümüzde şu anda en iyi iş nedir, en güzel iş nedir? Şu anda hayrukum, insanların en hayırlısı, yapılacak işlerin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmektir. Kur'an üzerine bir gayret etmek, Kur'an üzerine bir çalışma yapmak, zihnimizde devamlı bunun, gönlümüzde devamlı bunun arzulanması, istenmesi, bu halin bulunması en hayırlı insan demek ki hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenen ve öğretendir. Ya Kur'an'ı öğreneceğiz veya öğreteceğiz veya ikisini birden bir taraftan öğrenip bir taraftan öğreteceğiz. Bu öncelikle Kur'an-ı Kerim'in okumasını güzel bir şekilde öğrenmeyle başlayacak ama bu işin daha kapısı. Kur'an'ı okumayı öğrendikten sonra onu anlamak gerekiyor. Kur'an'ı anlamak, inceliklerine dalmak, girmek. Ondan sonra Kur'an'ı anladıktan sonra da onu yaşamak. Tabii ki bunun için ömürlerini feda eden alimlerimiz var. Kur'an'ı anlamışlar, anlamak için eserler yazmışlar, bizlere nakletmişler. Mesela İlmihal kitaplar diyelim, bunların Kur'an'ın ve sünnetin bir özetini öz olarak bir hap haline getirilip bize takdim edilmiş halleridir. Bizim de aynı şekilde yapmamız belki imkansız olabilir. Herkes bununla uğraşsa başka işlere yapacak insan bulunmaz. Dolayısıyla bir kısım insanlar da Kur'an-ı Kerim'i gücü nispetinde sadece güzel okuyup bazı böyle tefsirlerini okumakla, yüzeysel bir şekilde Kur'an'dan haberdar olmakla meşgul olur. Bununla iktifa eder, yetinir. Ondan sonra diğer kendi işlerine bakar ama bununla birlikte o hap haline getirilmiş olan ilmihal kitaplarını iyi bilir, hayatını o ilmihale göre tanzim eder. O kitaplar hakikaten, Allah onları hazırlayanlardan razı olsun, çok önemli bir hizmet bizim için. Bizim için çok büyük kolaylıklar. Yani o bir ciltlik kitabı yalayıp yutmamız gerekiyor. Başucu kitabı haline getirmemiz gerekiyor. Hele bugün herkesin cebinde telefonlar var, akıllı telefonlar. Her birisine bu kitaplar indirilebiliyor, ilmihal kitapları. Herkesin cebinde bu kitaplar bulunacak. Bir şey ihtiyaç olduğunda hemen açıp ona bakacak. Devamlı ona müracaat edecek. Devamlı onu okuyacak. Her fırsatta bakacak. Yani bir insan bir hayat boyunca bir kitabı böyle su gibi öğrenmekten aciz midir? Değildir. İsterse bunu çok kolay bir şekilde yapabilir. Dolayısıyla her insanın hakikaten bu bir ciltlik o ilmihali su gibi bilmesi, yalayıp yutması gerekir ki her fırsatta ondan istifade edebilsin. O kitaplar işte Kur'an'ın özü olmuş oluyor. Sadece Kur'an'ın değil, Kur'an'ın ve sünnetin, İslam'ın özü olmuş oluyor. Tabii ki imkanı olanlar, bu konuda çalışanlar daha bunun genişini, daha tafsilatlısına bakacaklar. O ayrı. Dolayısıyla demek ki Kur'an'ı okumasını öğrenmek daha işin kapısı, başlangıcı olmuş oluyor. Bunun devamı da var. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor kıymetli dinleyenler: "Bir grup insan Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sekinet iner. Onları rahmet kaplar ve melekler çevrelerini kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında zikreder." Kendi katındaki şerefli melekleri, büyük peygamberleri, salih zatların ruhları arasında kulundan bahseder. Bir insanın Allah katında zikredilmesi, Cenab-ı Hak tarafından zikredilmesi ne kadar büyük bir şereftir hakikaten. Demek ki Kur'an-ı Kerim'le meşgul olan insanları Cenab-ı Hak zikrediyor. Bu nedir? Bir grup insan Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın evi deyince cami aklımıza gelir. Bu cami de olabilir veya insanı herhangi bir insanın evi de olabilir. Yani insan kendi evini Allah'ın evlerinden bir ev haline getirmelidir. Orada ibadetleriyle, Kur'an hizmetleriyle, ilim hizmetleriyle böyle bir evde insanlar toplanırlar. 3-5 kişi veya kaç kişi ise. Kur'an-ı Kerim okurlar. Kur'an-ı Kerim'i aralarında müzakere ederler, anlamaya çalışırlar, anlama gayretinde bulunurlar. Yani bu Kur'an-ı Kerim okuma olur, hadis-i şerifler okuma, ilmihal okuma, fıkıh okuma, bunların hepsi Kur'an'ı anlama gayretlerindir. Neticede hadis-i şerifler Kur'an'ın tefsiridir, fıkıh Kur'an'ın tefsiridir, Kur'an'dan çıkarılan hükümlerdir. Dolayısıyla bunlar da buna dahildir. Böyle bir gayret, bu gayretin için gösteriyorlar. İslam'ı güzel bir şekilde, doğru bir şekilde yaşamak, hata yapmamak, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak, Allah'ın razı olduğu bir kul haline gelebilmek için. Böyle yaparlarsa üzerlerine sekinet iner. Sekinet nedir? Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bir huzur halidir, rahmetidir, melekleridir. Cenab-ı Hak işini kolaylaştırmasıdır. Sahabi bunu yaşamış. Kur'an-ı Kerim okuyor. Hüseyd bin Huday radıyallahu anh hurma yığını, hurma harmanının yanında, hurma yığının yanında çocuğunu da uyutmuş. Açmış Kur'an-ı Kerim'ini. Kur'an-ı Kerim okuyor veya ezberden okuyor. Okurken birden yanındaki at şahlanıyor, huzursuzlanıyor, ileri geri gidiyor filan. Allah Allah, bu hayvana ne oldu diyor. Çocuk da yanında, yakında çocuğu ezecek. Susuyor. Kur'an okumayınca at sakinleşiyor. Sonra tekrar okumaya başlıyor. Yine at huysuzlanıyor. 2-3 defa olunca çocuğu kenara çekiyor biraz. Sonra o esnada yukarı baktığımda diyor, gökyüzünde böyle kandiller, gökyüzü kandil gibi ışıklarla dolmuş. Böyle yakın semadan yukarı doğru, gökyüzünün derinliklerine doğru bu ışıklar devam ediyor böyle. Sonra diyor bunlar yavaş yavaş yukarı doğru çekildi, gittiler diyor. Ben de şaşırdım, hayret ettim. Hemen koşuyor. Ya Resulallah diyor, böyle bir şey durum oldu. Başından geçeni anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlar diyor bir rivayette sekine idi. Bir rivayette de onlar Allah'ın melekleriydi. Demek ki insana huzur bahşeden, insana istiğfar eden, dua eden melekler manasında gelebiliyor bu. Eğer diyor sen okumaya devam etseydin, onlar diyor sabaha kadar dururlardı ve insanların gözünden de saklanmazlardı. İnsanlar da onu görebilirdi. Hatta oku ey İbni Hudayr, oku ey Hudayr'ın oğlu diye Efendimiz birkaç defa da tekrar ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim oku, o sekinet gelsin diye. Sekinet iner, rahmet kaplar ve melekler çevrelerini kuşatır. Melekler etrafını kuşatıyor. Onlarla birlikte o zikri dinliyorlar, Kur'an-ı Kerim dinliyorlar, onların zikrine iştirak ediyorlar. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanlar arasında zikreder buyuruluyor. Hakikaten insan için en büyük şereflerden birisi olmuş oluyor kıymetli dinleyenler. Büyük sahabi, alim sahabi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, devamlı sahabiler, ömürleri artık peygamberimizden sonra ve peygamberimiz hayattayken de Efendimizin onlara vazife vermesiyle devamlı Kur'an talimiyle geçmişti ömürleri. Devamlı insanlara Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar, Kur'an'ın manasını anlatıyorlar, hadis-i şerifleri, sünnetleri naklediyorlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh de insanlara Kur'an-ı Kerim öğretirken bir ayet-i kerime okutuyor ve diyor ki bu ayet üzerine güneşin doğduğu veya yeryüzünde bulunan her şeyden daha hayırlıdır diyor. Diyor ki şimdi sana öğrettiğim bu ayet-i kerime var ya, bu üzerine güneşin doğduğu ve yeryüzünde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. O ayet-i kerime geçiyor, sonra diğer ayet-i kerimeye geliyor. Onu da öğretiyor, anlatıyor. Belki kıraatlarını anlatıyor, kıraat vecihlerini anlatıyor. Tefsirini anlatıyor, kelimelerini anlatıyor. Sebebin üzülünü anlatıyor. Nerede indi bu ayet-i kerime? Zaten öyle buyuruyor yine Abdullah bin Mesud Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime diyor. Nerede indi, kimin hakkında indi, ne zaman indi? Bunları mutlaka bilirim diyor. Eğer diyor bunu benden daha iyi bilen birisini de duysam ve ona da diyor gitme imkanım olsa hemen diyor deveme atlar, onun yanına gider, onu öğrenirdim diyor. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bütün ilimleri cem etmiş, toplamış bir sahabi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin de çok takip ettiği, takdir ettiği bir sahabi. Yani Hanefi mezhebinin temel kaynaklarından birisi olan bir sahabiydi bu sahabi. Ve bu sahabi her ayet-i kerime için başka bir diğer ayete geçiyor, onu da öğretiyor. Yine aynı sözü söylüyor. Bu ayet-i kerime üzerine güneşin doğduğu veya yeryüzünde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Bu şekilde diyor, Kur'an-ı Kerim'in her ayetlerinden bu sözü tekrar ederdi. Yani bu ayet çok faziletlidir, hayırlıdır da diğer ayetler fazla faziletli değildir mi anlamına geliyor? Değil, o manada değil demek ki. Mesela bazı ayetlerin, bazı surelerin faziletinden bahsedilirken de bazılarının hususiyetleri vardır tabii ki ama Kur'an-ı Kerim genel olarak bütün Kur'an'ın ayet-i kerimeleri faziletlidir, değerlidir, çok kıymetlidir. Bu sahabi de bunu bize göstermiş oluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i de hakikaten hürmet etmek gerekiyor. Madem bu kadar yüce bir kelam, Allah'ın kelamı, Kur'an'ı hürmetle, tazimle yaklaşmak gerekiyor. O bize atalarımızın öğrettiği gibi belden aşağı tutmamak, Kur'an-ı Kerim üzerine başka bir şey koymamak, başka bir kitap koymamak, Kur'an-ı Kerim düz koymamak, açık bırakmamak, Kur'an'ı açık bırakmamanın bir hikmeti de o. Yani açık durması hürmetsizlik manasında. Kur'an'ı gayet ihtiramla, hürmetle, saygıyla alıp, güzelce okuyup, temiz bir şekilde abdestle, Kur'an-ı Kerim'i abdestli bir şekilde okuyup, abdestli bir şekilde dokunmak Kur'an-ı Kerim'e. Çünkü abdestsiz dokunmak Kur'an-ı Kerim'e haram olduğu bildiriliyor. Dolayısıyla insan günaha girer. Abdestsiz olarak Kur'an-ı Kerim'e dokunduğunda, çünkü hadis-i şeriflerde var, Kur'an'a temiz olan dışında hiç kimse dokunmasın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne hayızlı kadın ne de cünüp kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz buyuruyor. Dolayısıyla bir insanın abdesti yoksa Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan ezberden okuyabilir. Ama abdesti yoksa Kur'an'a dokunamaz. Eğer gusül abdesti alması gerekiyorsa, hayızlı kadınsa veyahut da ay halindeki bir kadın veyahut da cünüp bir erkek ise onun ezberden okuması da yasaklanıyor. O kimse demek ki ezberden de bir şey okuyamaz. Sadece dualar okuyabilir. Ama abdesti yok. Gusül abdesti var da abdesti yoksa o ezberden Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in değerine denk olarak ona gösterilmesi gereken bir hürmet olmuş oluyor kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede kim zikrimden yani Kur'an'dan yüz çevirirse şüphesiz onun dar bir geçimi olur ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz buyuruyor. O insan Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben gören bir kimseydim dünyadayken der. Allah Teala şöyle buyurur. İşte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi de sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutulacaksın. Demek ki insanın önünü aydınlatan, önünü görmesini sağlayan şey Kur'an-ı Kerim oluyor. Allah'ın zikri, Allah'ın kelamı oluyor. Kim Allah'ın kelamından yüz çevirirse, ondan uzaklaşırsa ona dar bir geçim verir diyor. Onun hayatı sıkıntılı geçer. Dünya hayatta sıkıntılı, ahiret hayatta sıkıntılı ve ahirette kör olarak. Yani bu basit bir şey değil hakikaten. Dünyada insan gözüne bir şey olsa, az bir şey göremese, gözüne katarak gelse ne kadar sıkıntı çekiyor. Doktor geziyor o katarakt ameliyatı olacağım, gözümü açtıracağım diye. Ya gözü hafif görmese gözlük alıyor. Tamamen gözü kapansa çok sıkıntılar çekiyor. Yani bir ömür böyle olduğunu düşünün. Ne kadar bir ömür kör olduğunu düşünün bir insan. Ne kadar sıkıntı çeker. Ama bir de ahirette bir kör olarak haşredildiğini ve orada da devamlı olarak kör kalacağını düşündüğümüzde ise bu daha büyük bir azap, daha büyük bir acıdır. Dünya hayatına benzemez. Dünya hayatı ne kadar uzun da olsa çok kısa ve geçici bir hayattır. Ahiret hayatı ise çok daha uzun, çok daha kalıcı bir hayat olduğu için bir insanın orada kör olması ne kadar büyük bir azaptır. Yine mesela bir ayet-i kerimede faiz yiyenler kıyamet günü şeytanın çarpmış gibi kalkarlar. Yani sakat olarak kalkarlar. Böyle dengesini sağlayamayan, düşmek üzere olan bir insan düşünün dünyada sakatlandı diyelim. Ya ben böyle uzun süre devamlı sakat mı kalacağım dese mesela. Dengesini sağlayamıyor. Bir tarafı yamuk. Böyle bir hayatı hiç kimse istemez. Yani bazı insanlara tabii imtihan olarak verilmiştir. Onların ayrı mükafatları çoktur vardır ama böyle bilerek kendi başına böyle bir durumun getirmek kimse istemez. Böyle bir kazaya uğramak kimse istemez. Ama ahiret hayatında bir insanın böyle şeytan çarpmış gibi dengesiz bir şekilde, sakat bir şekilde kalkması ve o şekilde hayatını devam etmesi, bu ne kadar büyük bir azap olduğunu, bunun üzerine biraz düşünmek gerekir. Çünkü bu dünyada faizle meşgul olanların, faiz yiyenlerin cezasının böyle olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i biz öğrendikçe gözümüz açılacak, önümüz aydınlanacak ve hem dünya hayatında hem de ahiret hayatındaki sıkıntılardan kurtulmuş olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yalnız iki kişiye gıpta edilir. Bunlardan biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği kişidir. O kişi Kur'an ile gece gündüz meşgul olur. Onu okur, onu amel eder. bu kimseye gıpta etmek lazım. Kur'an'ı bilen bir insan, onunla amel eden bir insan. Diğeri de Allah'ın kendisine mal verdiği kimsedir. O da gece gündüz bu malı Allah yolunda infak eder, hayır işlerinde kullanır. Eğer böyleyse bu insana da gıpta edilir. Ne güzel insan, biz de onun gibi böyle Allah yolunda harcayabilsek diye gıpta edilir. Bir de Kur'an'ı bilen kimseye gıpta edilir. Bunun dışında gıpta edilecek kimse yoktur manasına geliyor bu hadis-i şerif. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve muhtevasıyla amel ederse kıyamet günü anne babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı güneş aranızda olsa onun dünyadaki bir eve konulduğunda vereceği ışıktan daha güzeldir. Bir odada güneş olsa lamba yerine nasıl parlak bir ışık olur, nur olur. İşte diyor, bu Kur'an'la amel eden kimsenin anne babasına giydirilecek tacın böyle bir nuru olur. O halde Kur'an-ı Kerim ile amel eden kişinin, bizzat o kişinin durumu nasıl olur düşünebiliyor musunuz? Buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'la meşgul olan bir çocuğun anne babasına böyle bir lütuf ihsan edilirse, Kur'an'la meşgul olan insanın bizzat kendisine ne lütuflar ihsan edilir acaba? Bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla hem kendimiz Kur'an'la meşgul olmamız, hem de evlatlarımızı Kur'an-ı Kerim ilimleriyle meşgul etmemiz gerekiyor, Kur'an öğretmemiz gerekiyor ki kıyamet günde bu büyük lütuflara, ihsanlara nail olabilelim. Kıymetli dinleyenler, Cenab-ı Hak hepimizi inşallah Kur'an-ı Kerim'den en güzel şekilde istifade eden, Allah'ın bu en sağlam ipine, bize uzattığı bu sağlam ipe sarılan ve bu şekilde kurtulan kullarından eylesin. Gelecek programda bir programda daha görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.